Ayrım 14. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 191. D. Komünizmle Mücadele Dernekleri. Truman doktrininden beri izlenen politikaların bir ayağı yukarıda anlatılanlarsa, bir diğer ayağı da ABD'nin nefret gruplarının karşıtlığı olarak Türkiye'de bu yıllarda kurulan Komünizmle Mücadele Dernekleri'ydi. Komünizmle mücadele dernekleri, manipüle edilmiş güruhlar oluşturmak ve bunları gelişebilecek olan toplumsal siyasal hareketlere karşı kullanmak için ABD'nin belirtilen planına uygun olarak kurulmuştur. Tıpkı ABD'de McCarthy tarafından oluşturulmuş nefret grupları gibi. Komünizmle mücadele dernekleri veya benzeri kuruluşlar, illegal güç odaklarının yönlendiriciliğinde ve onların desteğiyle önce komünizm diye bir heyula yaratmaya çalışıyorlardı. Toplumu korkularla yönetmek, biçimlendirmek isteyenlerin buna ihtiyaçları vardı. Korku yaratmak için kullandıkları argümanlar bir gün komünizm olmuş, başka bir gün başka bir şey. Söz konusu dönemin korku aracı komünizmdi. ABD'den aldığı icazetle bu derneklerin kuruluşuna önderlik eden Asya Milletleri Komünizmle Mücadele Derneği'nin Türkiye ve Orta Doğu sorumlusu Nihal Atsız ve A. Türkeş'in dava arkadaşı Fetih Tevetoğlu'dur. 1944'te Türkeş'le beraber ırkçılık davasından yargılanan Tevetoğlu, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganını yetersiz bularak yerine "Ne mutlu Türk yaratılana" sloganını üretecek kadar ırkçıdır. Bu derneklerin ilk kuruluş başvurusu 1948 yılında Zonguldak'ta yapılmıştır. 2 yıl bu başvuru üzerinde çalışan dernek 1950 yılında resmileşmiştir. Merkezi şehirler değil de Zonguldak gibi bir taşra şehrinde Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurulması anlamlıdır. Çünkü Zonguldak o dönemde işçi yatağı olarak gelişmekteydi. Emperyalistlerin en çok korktukları ise işçilerdi. Dolayısıyla derneğin kuruluş yeri bilinçle seçilmiştir. 7 Aralık 1956'da İstanbul'da bu derneğin bir benzerinin kurulması sağlandı. 1960 darbesinin başı olan Cemal Gürsel bir ara bu derneklerin fahri başkanlığını kabul etmiş ancak daha sonra ayrılmıştır. 1960 darbesiyle çalışmalarına ara verilen bu dernekler 1963'ten sonra yeniden örgütlendirilmişler ve şube sayıları kısa sürede yüzleri bulmuştur. Ülkücü Hareket Hakkı Öznur, Cilt 2, Sayfa 97-106. Komünizmle Mücadele Derneği ile başlayan süreç değişik adlarla oluşturulan diğer kurumlarla devam ederken Türkeş'in kılıç çakırtılarıyla ele geçirdiği CKMP yeni gençlik örgütlenmeleri oluşturuyordu. Bu amaçla kurulan kuruluşlar CKMP'ye bağlı gençlik kolları ve ülke ocakları diye adlandırılıyorlardı. Bu yapılar 1970'lerin ülkücülerinin öncelleriydi. İllegal güçlerin kurdurup desteklediği bu kurumlar toplumu komünizme ve komünistlere karşı düşmanlaştırmak için hiperaktif bir çalışma içindeydiler. Yani tam anlamıyla dünya ve ABD'deki benzerleri gibi sistemi ve devleti korumak için resmi devlet kurumlarının yanında yarı resmi devlet kurumları gibi çalışıyorlardı bu dernekler. Büyük çoğunluğu lümpen unsurlardan oluşan bu derneklerin mensupları gelişen her toplumsal muhalefet hareketinin engellenmesinde, bu hareketlerin provoke edilmesinde aktif saldırgan bir rol almışlardı. Devleti ve sistemi halklara karşı korumak politikleşmiş özel görev ve misyonlarıydı. 15-16 Haziran Büyük İşçi Eyleminin karşısında bunlar vardı. ABD'nin 6. filosunun İstanbul'a gelişini protesto eden devrimcilere saldıranlar bu gruptu. 1971-12 Mart darbesini bu güçler ordumuzun ve devletimizin yanında ve emrinde olduğumuzu ilan ederiz diyerek selamlıyorlardı. Ülkücü Hareket Hakkı Öznur, Cilt 3. Devletin paramiliter gücü olduklarını her durum ve fırsatta ortaya koymaya çalışan bu dernekler sıkı yönetim tarafından kapatılmış olmaktan dolayı devletlerine sitem ediyorlardı. Bu dernekler ile ilgili olarak dönemi izleyenler bu derneklerin ABD tarafından parasal olarak desteklendiğini ve ayrıca devletin güvenlik güçlerinin de bu dernekleri sürekli koruyup kolladıklarını anlatırlar. E. 6-7 Eylül saldırıları için kurulan dernek Kıbrıs Türktür Derneği. ABD emperyalizminin dünya halklarına saldırı politikalarının gereği olarak Türkiye'de kurulmuş olan bu derneklerin bir diğeri de Kıbrıs Türktür adıyla kurulan dernektir. İllegal siyasal güçler tarafından kurulan bu dernek, kuruluş amacına uygun olarak yapmakla görevlendirildiği katliamı yaparak rolünü hakkıyla oynamış ve sahadaki yerini başka provokatörlere bırakmıştır. Kıbrıs Türktür Derneği, Ağustos 1954 tarihinde adından da anlaşılacağı gibi Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kurulmuş, gerçek anlamda paravan bir dernektir. Derneğin başkanı, dönemin gazetecisi Hikmet Bildir. İkinci başkanı, Yeni Sabah gazetesi muhabiri, yıllar sonra CHP'de bakanlık yapan Orhan Birgit'tir. Ahmet Emin Yalman da bu derneğin yönetim kurulundadır. Tanınmış başka yöneticileri de vardı bu derneğin. Derneğin genel sekreteri, Milli Emniyet Hizmetleri, o zamanki MİT üyesi, aynı zamanda gazetecilik yapan Kamil Önal adında bir ajan provokatördür. Dernek devlet tarafından maddi olarak desteklenmiş, özel olarak himaye edilmiştir. 6-7 Eylül olayları. Hulusi Dostdoğru, sayfa 22. Kuruluşunda 350 bin TL, daha sonra da her sene 200 bin TL, ayrıca 5 bin TL devletten yardım parası almıştır. Bu dernek bir yıl gibi kısa bir sürede birçok yerde örgütlenmiş, çok sayıda şube açmış ve Kıbrıs'la ilgili birçok etkinlik gerçekleştirmiştir. Derneğin kadro desteği ve mensupları dönemin hükümet partisi DP'den gelmekteydiler. Dernek yöneticileri başbakan tarafından açılışlara ve özel yemeklere götürülerek onur edilmekte, kamuoyu ile buluşturulmaktadır. 6-7 Eylül olayları, Hulusi Dostdoğru, sayfa 22-23. Bu derneğin ve gerçekleştirilmesinde özel olarak rol ve görev aldığı 6-7 Eylül saldırılarının anlaşılabilmesi için Kıbrıs sorununun o dönemdeki durumunun bilinmesi gerekmektedir. Kıbrıs, İngilizlerin vesayeti altında Rumların ve Türklerin yaşadığı bir ada devlettir. İkinci Emperyalist Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeniden biçimlendirilirken ABD, İngilizlerin ada üzerindeki etkisini kırmak, zayıflatmak istiyordu. ABD'nin bu politikalarından yararlanmak isteyen Yunanlılar, Kıbrıs'ta hakim olmak amacıyla politikalar geliştirdiler. İngilizler buna razı olmadılar ve kendi pozisyonlarını güçlendirmek için işin içine Türkiye'nin girmesini sağladılar. Böylece emperyalistler aslında halkların sağduyusuna bırakılsa hiç olmayacak olan bir Kıbrıs sorunu çıkartarak başında konuyla ilgili olmayan Türkiye'yi bu soruna dahil ettiler. 6-7 Eylül olayları, Hulusi Dostdoğru, sayfa 18. Çıkan çelişkide Türkiye köşeye sıkıştırılmıştı. Kıbrıs'tan çekilmesi istenmekteydi. Zor durumda olan Türkiye ihtiyaç duyduğu desteği bağımlı olduğu emperyalistlerde bulamamaktaydı. Kıbrıs Türktür Derneği bu politik ihtiyacın sonucunda illegal güçler tarafından kurdurulmuş ve 6-7 Eylül saldırılarında önemli bir rol üstlenmiştir. Derneğin görevi Kıbrıs politikalarında emperyalistler tarafından yalnız bırakılan Türkiye'nin dikkate alınmasını sağlamaktı. Türk devleti emperyalist devletlere eğer bizi dikkate almazsanız Türkiye'de yaşayan Hristiyan halklarının hayatı tehlikeye girer. Üstelik bu anlamda yapılacak olan saldırıları devlet değil halk yapacaktır. Biz de bu tür bir saldırıyı önleyemeyiz demek istiyorlardı. Bu amaçla planlanan ve yapılan 6-7 Eylül saldırılarıyla emperyalist devletlerle Türk devleti arasındaki Kıbrıs pazarlığında Türk devletinin eli güçlendirilmek istenmiştir. Emperyalistler karşısında pazarlık yapacak gücü olmayan illegal siyasal yapı, emperyalistlerin baskısından kurtulmak ve desteğini kazanmak için Rumlara ve kalan Ermenilere yönelik bu saldırıları planlayıp gerçekleştirdiler. İllegal devlet, geliştirip hazırladığı bu plan için görüldüğü gibi öncesinden gerekli hazırlıkların parçası olarak dernek kurdurmuş, finanse etmiş ve gerekli kadrolarını oluşturmuştur. Yapılan plana göre Londra'da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs görüşmeleri yapılırken Türkiye'de Rumlara yönelik küçük çaplı saldırılar yapılacaktır. Görüşmelerin yapıldığı esnada yaşanacak bu saldırıları Türk yetkililer kendi tezlerini güçlendirmek için kullanacaklardır. Böylece muhataplarına biz Kıbrıs'ta sizin politikanıza uyarsak halk galeyana gelir iddiasıyla tezlerinin gerekçesini oluşturarak kendi çözümlerini tartışma masasına getirmenin imkanını yaratmış olacaklardır. Nihayet plana uygun olarak Londra'da Kıbrıs konferansı devam ederken görüşmeci Türk yetkilisi Fatih Rüştü Zorlu Türkiye'yi arayarak müzakerelerde elinin güçlendirilmesi için saldırıların beklenen startını vermiş oldu. Planlanan saldırılara ortam hazırlamak için Atatürk'ün Selanik'teki evine MİT ajanı Oktay Engin tarafından tahrip gücü düşük bir bomba atılmıştır. Bunun üzerine İstanbul Express gazetesi önceden hazırlanmış olan haberi baskıya vererek İstanbul basın tarihinde görülmedik bir hızla yayınlamıştır. 290 bin gibi o güne göre çok yüksek bir tirajla yayınlanan bu gazetenin ne böyle bir tirajı basacak kadar parası ne de bu denli seri ve hızlı hareket edecek teknik olanağı vardı. İstanbul Express gazetesi illegal siyasal güçlerin desteğiyle bunu yapabiliyordu. Besleme gazetenin bu provokatif haberleriyle tansiyon yükseltilmiş, saldırılar için ortam hazırlanmıştır. Artık planlanan saldırıların başlatılması için bugün ve bu amaçla kurulmuş olan Kıbrıs Türktür Derneği'nin düğmeye basma anı gelmişti. Selanik'te Atatürk'ün evine atılan bomba provokasyonu ve bunu sansasyonel bir biçimde duyuran İstanbul Express gazetesinin yayını üzerine Kıbrıs Türktür Derneği acil olarak bir toplantı yapmıştır. Toplantı sonrası bir bildiri yayınlayarak saldırıların başlaması için işaret fişeğini ateşleyen dernek görevini yerine getirmiş ve hazır kıta bekletilen saldırganların harekete geçmesini sağlamıştır. Saldırgan güruhu harekete geçiren bu bildiriyi Orhan Birgit, Marx'tan alıntı yaparak yazmıştır. Hayatını dünya emekçilerinin kurtuluşuna adamış olan Marx, günün birinde yaptığı doğru belirlemelerin bir katliam için kullanılacağını bilseydi acaba ne düşünürdü? Söz konusu derneğin çabalarıyla hazır hale getirilmiş olan saldırganlar sokakları işgal ettiler. İstanbul'da ne kadar Rum, Ermeni ve Yahudilere ait ev ve iş yeri varsa hepsine saldırdılar, dağıttılar, yağmaladılar. İnsanlar öldürüldü, yaralandı, kadınlara tecavüz edildi. Türkiye'nin belli başlı şehirlerinde yaşayan Rumlara ve diğer azınlıklara yapılan bu saldırılar sadece İstanbul'da değil Ankara ve İzmir'de de planlanmıştı. İstanbul'da başlayan saldırılar aynı günlerde İzmir'de de devam ettirildi. İzmir'de bu saldırıları önlemesi gereken 1960 darbesinin başı Kor General Cemal Gürsel müdahale etmeyerek gösterdiği pasif destekten dolayı göstericiler tarafından omuzlar üzerinde taşınmış ve alkışlanmıştır. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostoğru, sayfa 6. İstanbul'da yapılan saldırıları bir tanık şöyle anlatmaktadır. Hadiseler sırasında yüzbaşıydım. Bütün gece İstanbul'u dolaştım. Polis ve asker olaylara hiç müdahale etmedi. Eminönü'nde hoparlörle bir otomobilin içinde ''Irktaşlar, adalara, Kadıköy'e gidelim'' diye bize bağırıp tahrik ediyorlardı. Orada bulunan polisin birine tahrikçiyi göstererek yakalamalarını istedim. Polis bana ''Cesaretin varsa sen yakala'' dedi diye anlatıyordu. Başka bir tiyatrocu tanık Ömer Lütfi, tesadüfen tiyatroda oynadığı papaz rolünün gereği olarak papaz elbiseleriyle kalabalığın içine karışır. Papaz olduğu sanılarak saldırıya uğrar. Papaz olmadığını ileri süren Ömer Lütfi'den sünnetli olup olmadığını ispat etmesi istenir ve Ömer Lütfi sünnetli olduğunu ispat ederek öldürülmekten kurtulur. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostoğru, sayfa 234. Komünist olarak fişlendiği için tutuklananlar arasında bulunan Hulusi Dostoğru bu saldırılarla ilgili olarak şunları yazmaktadır. 6-7 Eylül 1955 olayları, saldırıları ne bir komünist kışkırtması ne de Nasır'ın Kıbrıs sorunu dolayısıyla basılan halkın kendiliğinden bir reaksiyonudur. 6-7 Eylül 1955 olayları, saldırıları yönetimin İstanbul-İzmir metropollerinin her köşesindeki Rum azınlığa karşı baştan sona planlı programlı tertip ve kışkırtmaları ve illegal uzantılarıyla kotarılmış bir toplu yıkım ve Kırım kasırgasıdır. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostoğru, kapak yazısı. 1950'li yıllarda faşizmin gençlik içerisinde gelişmesini sağlamaya çalışan MTTP, yayınladığı bir bildiride gayrimüslim halklara yapılan bu saldırıların komünist tahriklerin bir neticesi olduğunu söyleyerek hedef şaşırtmaya çalışıyordu. MTTP, Türk milletine has olgunluğu elden bırakmayarak hükümetimize yardımcı olmayı kendimize düşen en mühim vazife sayarak saldırıları organize eden hükümetlerine yardımcı olmaya çalışmaktaydılar. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostoğru, sayfa 258. Bu tür paramiliter örgütlenmelerin her toplumsal gelişmede hükümetlerine yardımcı olmaları tesadüf değil, asli görevleri ve rolleridir. 6-7 Eylül saldırılarında kullanılanların büyük çoğunluğu sendikalı işçiler ve yoksullardı. Tutuklanan 3000 kişinin büyük bir kısmı bu insanlardan oluşmaktaydı. Yapılan saldırılardan sorumlu oldukları iddiasıyla 34 sendika kapatılmıştır. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostoğru, sayfa 83. Katliamda mafyatik unsurlarda rollerini oynamışlardır. Yağmalamaların yanında büyük çaplı gasp etmeler yaşanmıştır. Saldırı ve katliama katılanların içinde gasp ettikleri mal, ürün ve gayrimenkullerle çırılçıplak yoksul olanların zengin iş adamı, mafya bozuntularının itibarlı tüccar oldukları bilinmektedir. Resmi rakamlara göre 16 insanın öldürüldüğü, gayrimüslimlere ait tüm ev ve iş yerlerinin tahrip edildiği bu saldırıların sonunda Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler büyük ölçüde İstanbul ve İzmir'i terk ettiler. Rumların, Ermeni ve Yahudilerin bütün mal varlıkları gasp edildi. Saldırıların figüranlarının tamamı devlet tarafından ödüllendirildiler. Atatürk'ün evine bomba atan ve yaptığı kirli provokasyonu kahramanlık olarak tanımlayan Oktay Engin, yıllar sonra vali Orhan Birgit CHP hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı oldular. Bu komplo ve katliam henüz tasarlanırken fişlenmiş komünistlerin üzerine yıkılacak şekilde tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Fişlenmiş komünistlerin suçlu gösterilmesi planın bir parçasıydı. Buna uygun olarak katliamdan sorumlu diye Aziz Nesin, Nihat Sargın ve Kemal Tahir gibi tanınmış aydınların da dahil olduğu 45 ilerici tutuklanarak aylarca suçsuz yere hapsedildiler. Hey dost doğru, Yunan hükümeti Atatürk'ün evine bombayı atanların Menderes'in emriyle Selanik konsolu, konsolosluk kavası ve onlarla işbirliği eden Oktay Engin olduğunu meydana çıkartmıştır diyerek saldırının faillerini göstermiştir. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostdoğru, sayfa 311. Yapılan provokatif saldırıyla görev alanlar Yunan hükümeti tarafından yargılanmışlar ve suçlu bulunarak cezalandırılmak istenmişlerdir. Ancak Türk devleti kadrolarına sahip çıkarak bomba atan Oktay Engin'i Türkiye'ye kaçırmış, diğer sanıkların da üstünkörü yargılanmasını sağlayarak bir katliama gerekçe yapılan bu provokasyonun üstünü örtmeye çalışmıştır. İllegal devletin bu saldırıların açığa çıkması 1960 darbesinde devlet içinde yaşanan çelişmelerle mümkün olmuştur. Darbe sonrası hükümetin teşhir edilerek suçlanabilmesi için bu saldırılar ve sorumluları deşifre edilmiş, böylece gerçek kısmen de olsa açığa çıkmıştır. Ancak buna rağmen 6-7 Eylül saldırıları sadece hükümet yetkililerine mal edilerek illegal güçler aklanmıştır. Yassıada mahkemelerinde yukarıda değindiğimiz Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in saldırganlar tarafından omuzlara alındığı iddiası ortaya çıkar çıkmaz hemen örtbas edilmiş, iddiayı ileri süren sanık İzmir valisi Kemal Hadımlı susturulmuştur. 6-7 Eylül olayları Hulusi Dostdoğru, sayfa 6. Yapılan yargılanmalar sonunda 6-7 Eylül saldırılarının esas sorumluları net ve kesin bir biçimde ortaya çıkartılmamış, gizlenmeye çalışılmıştır. Buna rağmen yıllar sonra Özel Harp Dairesi'nin yetkilisi Sabri 25oğlu daha önce gösterildiği gibi 6-7 Eylül saldırılarının kimler tarafından düzenlendiğini oldukça açık bir biçimde ifade etmiştir. 6-7 Eylül 1955 saldırılarıyla bir taşta üç kuş vurulmuştur. Birincisi güncel politikada Kıbrıs sorunu için kullanılmış, ikinci olarak Rumlar ve kalan Ermeniler kaçırtılarak etnik arındırma projesi uygulanmıştır. 6-7 Eylül saldırıları üçüncü olarak o dönem ABD'nin ve devletin temel sorunu olan komünizme ve komünistlere karşı bir saldırı aracına dönüştürülmüştür. Bitirirken bir parantez açmaya ihtiyaç vardır. Bu katliam ve saldırıların işaret fişeği olarak Kıbrıs Türktür Derneği adına tahrik edici bildiriyi yazmış olan Orhan Birgit, yaptığı provokatörlükle ilgili olarak ilginç bir yaklaşım geliştirmiştir. CHP'li eski bakan Orhan Birgit, gerek bu konuda yazdığı anılarında, gerekse çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarında Kıbrıs Türktür Derneği bildirisini "yazmaz olaydım, keşke yapmasaydım dediğim çok olmuştur" diyerek pişmanlığını itiraf etmiştir. Üstelik Orhan Birgit bu tavrını 6-7 Eylül saldırılarından dolayı suçlanmadığı, yargısal bir süreç yaşamadığı halde geliştirmiştir. Lakin bu itiraflar her nedense yaş kemale erdikten sonra yapılmaktadır. Aslında bu itiraflar bunca yıl beklenmeden yapılsa kim bilir ne kadar faydalı olacaktır. Yine de bu itirafın yapılmış olması önemlidir. Orhan Birgit'in yaklaşımının benzeri katliamlara karışmış olanlara, halklara karşı işledikleri suçların hafiflemesi için örnek olmasını önermek yanlış olmayacaktır. Ortaya çıkan benzerlikleri tek tek ele almış olmasak da İstanbul'da 6-7 Eylül 1955'te gerçekleştirilmiş olan saldırılar bütün boyutlarıyla Maraş katliamına benzemektedir. Bu saldırıları 1955 yılında yaşanmış bir Maraş katliamı olarak tanımlamanın hiçbir eksiği ve yanlışı olmayacaktır. 1960 darbesi. Belirtilen katliamcı politikalar ve uygulamalar 1960'larda da daha da gelişmeye başlamıştır. 1960'lara doğru gelindiğinde DP hükümeti kısmen çoğunlukta olmanın avantajıyla ve halkta Kemalist diktatörlüğe karşı var olan tepkiyi arkasına alarak ayakta kalabiliyordu. Ancak DP hükümeti ile ABD arasında sorunlar çıkmaya başlamıştır. ABD ile DP hükümeti arasındaki politik farklılıklar o noktaya varmıştı ki ABD, DP hükümetinin çeşitli yatırımlar için ihtiyaç duyduğu krediyi vermiyor, Türkiye'nin ekonomik yaşamını kendi başına düzeltmesini istiyordu. Cüneyt Arca Yürek açıklıyor. Cilt 4, sayfa 262. Buna karşı DP hükümeti kredi almak amacıyla SSCB'yi ziyaret etmeyi planlamıştı. Bu amaçla ve bu koşullarda Sovyetlerle ilişki kurmaya yönelen hükümet, ABD açısından ders verilmesi gereken bir pozisyona girmişti artık. CIA, Menderes'in günleri sayılıdır diye yazdığı raporlarıyla DP hükümetini gözden çıkartan kararını netleştirmişti. Darbenin ön günlerinde 8 Mayıs 1960'ta New York Times gazetesi Menderes politikasını değiştirmediği takdirde olayların nasıl gelişeceği bilinmez diyerek bir anlamda darbenin ayak seslerini duyuruyordu. Bıçağın sırtındaki Türkiye, S. Genç, sayfa 63. bu sorunlara kapitalist bağımlılığın yarattığı göç, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyoekonomik sorunlar da eklenince DP'nin hükümet etmesi olanaksızlaşmıştı. Bu durumu değerlendirmek isteyen CHP'deki klasik Kemalist ekip, DP'ye karşı yükselen milliyetçi sol muhalif dalgayı arkasına almayı amaçlayan politikalar geliştirmeye başladı. 1960'a doğru siyasal tablo aşağı yukarı şu haldeydi. Çoğunluk oylarıyla hükümet olmuş olan emperyalizm bağımlısı DP hükümeti yine emperyalizmle bağımlı ama DP'ye muhalif olan CHP. ABD'ye bağımlılığı tartışmasız olan ordunun hakim unsurları ise ABD ile birlikte DP karşıtlığı pozisyonundaydılar. Ordunun DP hükümetine muhalifliği CHP ile ordunun geçmişten gelen yakınlığının güncellenmesini sağlamıştır. Zaten ordu içinde klasik Kemalist kesimin önemli bir gücü bulunmaktaydı. Kemalist CHP, gelişme eğilimi gösteren ve sol terminolojiyle tanışarak gençlik ve aydınlar üzerinde halka açılan muhalefeti kontrol altına almak ve cuntacı faaliyetlerinde kullanmak için sol kavramlar kullanıyor, bu toplumsal muhalefetle organik ilişkiler içinde bulunuyordu. Bu belli başlı siyasal güçlerin dışında siyasal ortama etki eden herhangi bir demokratik halk muhalefeti söz konusu değildi. Kemalizm, hakim olan yegane politik ideolojik güçtü. En muhalif çevreler bile muhalefetlerini Kemalizm kılıfı ile sürdürmekteydiler. Üstelik bu durum sadece fiziki baskı sonucu olmuyordu. Kemalizm sürdürdüğü baskılarla içselleştirilmişti bir anlamda. Kemalizmin ideolojik siyasal hegemonyasında yaşanan yıllar insanların düşünce dünyasını dumura uğratmış, Kemalizmin her derde deva olduğu yanılsamasını yaratmıştı. Ne yazık ki bu durum solun da bütün versiyonları etkisi altına almış, sol kendi değerlerini Kemalizm sosuyla savunur hale gelmişti. Ancak buna rağmen özellikle öğrencilerin ve aydınların geliştirdiği mücadeleler gerçek devrimci politikaların açığa çıkmasına ve gelişmesine de hizmet etmiştir. DP hükümetinin ABD ile yaşadığı çelişkiler ve ABD'nin geliştirdiği yeni politikalar Kemalist aydın ve öğrencilerin demokratik muhtevası cılız olan muhalefeti askeri cuntanın iktidar arzusuyla birleşince birkaç vatansever subay ABD onaylı 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirdiler. ABD hızla darbeyi destekleyen açıklamasını yaparak Türkiye'nin ihtiyacı olan kredileri göndermeye başladı. Bıçağın sırtındaki Türkiye, S. Genç, sayfa 67. ABD'nin CIA'nin bu darbede değerlendirdiği en muteber subaylarından birisi zaten uzun süredir ilişkide bulunduğu Alparslan Türkeş'ti. Ancak bu durum darbede yer alan diğer subayların ABD karşıtı oldukları anlamına gelmeyeceği gibi iyi niyetlerle darbe cuntası içinde yer almış bazı yolunu şaşırmış subayların varlığı da darbenin niteliğini değiştirmemektedir. ABD'nin desteğiyle yapılan bu darbenin ilerici olduğunu savunuldu yıllarca. 1960 darbesini yapan Cunta'nın sömürücü ve antidemokratik DP ve Menderes hükümetinin uygulamalarına karşı ülkeyi kalkındırmak ve demokratikleştirmek amacıyla darbe yaptığı iddia edildi. Aynı iddiaları bugün de ileri sürenler bulunmaktadır. Başka hiçbir şey değilse bile bu kadar yıldır yaşanan gelişmelerden ve ortaya çıkan bunca bilgiden sonra böyle düşünebilmek ya fazlasıyla zorlama bir düşüncedir veya sistemin avukatlığına soyunmaktır. 1960 darbesiyle devlet, yaşanabilecek yeni gelişmelere karşı iç örgütlülüğünü yeniden düzenlemiş, ezilenlerin ve özellikle de Kürt halkının gelişebilecek olan özgürlük mücadelelerine karşın legal, illegal kurumlarını ABD'nin desteğiyle sağlamlaştırmıştır. Özgürlükler için darbe yaptığı iddia edilen junta, ilk ve temel sorun olarak önüne Kürt sorununu koyarak devletin temel politikası olan Türkleştirme politikasından vazgeçmediğini göstermiş olmaktaydı. Bu amaçta cuntacılar yaşanabilecek yeni gelişmelere karşı devletin iç örgütlülüğünü yeniden düzenlemiş, ezilenlerin ve özellikle de Kürt halkının gelişebilecek olan özgürlük mücadelelerine karşı legal illegal yapılanmalarını ABD'nin desteğiyle sağlamlaştırmış, tahkim etmişlerdir. Devletin değişmez sorunu olan Kürtlerin özgürlük taleplerinden korkan cuntacılar bu korkularının gereği ve sonucu olarak birçok Kürt ileri gelenini Sivas'ta kurulan kampa sürgün etmişlerdir. 1960 darbecilerinin İttihat ve Terakki Fırkası'ndan beri sürdürülen Türkleştirme politikalarının sahiplenmeleri devletin stratejik politikalarının devamlılığının sonucudur ve bunda şaşırtıcı bir durum yoktur. Bu gerçek Ecevit'in arşivinden çıkan ve 1960 cuntacılarına sunulmak üzere hazırlanmış olan raporla açıkça ortaya çıkmıştır. Adı geçen raporda Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan Kürdistan ve Kürtlerle ilgili asimilasyon politikalarının nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan politikaların nasıl yürütüleceği bütün ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Hayli kapsamlı ve uzun olan rapor 1961 Şubat'ında çeşitli defalar Doğu Bölgesi danışma toplantıları yapıldığından Doğu Grubu adında bir yapılanmanın Kürdistan'a dair çalışmalarından söz etmektedir. Raporun içinde geçen bazı cümlelerde de her şey fazlasıyla açıkça belirtilmektedir. Doğu Grubu'nun MAH döneminin MIT'i, Genelkurmay, Emniyet Umum Müdürlüğü gibi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışması gerektiğini vurgulandığı rapor o dönemin siyaset belgesidir. İnkılap hükümeti olarak tanımlanan darbe hükümetine bu raporla belirlenen politikaların gelecek hükümetlerin işine müdahaleyi değil, onların işini kolaylaştırmayı amaçladığı ve bunun için bu politikaların değiştirilmeden uygulanması gerektiği anlatılmaktadır. Kürtlerin asimile edilmesi için ne tür tedbirlerin gerekli olduğu bütün ayrıntılarıyla ortaya koyan bu raporda önerilen tedbirlerin birkaçını alıyoruz buraya. 14. ayrımın sonu. Sayfa 203.